Ayrım 23.
Feilist, klasik öğretiye karşı çıkmakla beraber, kaynağı Smith ve Ricardo olan teorik akımı temsil etmekteydi. Onlar gibi yeni doğan sanayi kapitalizminin sözcüsüydü. Fakat kapitalizmin İngiltere'de daha eski ve yerleşmiş olması, nasıl Smith ve Ricardo'yu serbest ticaret yanlısı yaptıysa, Almanya'da yeni doğuyor olması da Liszt'i iktisadi milliyetçiliğe döndürdü. Liberal evrenselciliği reddediyor, yeni gelişen Alman sanayinin ihtiyaçlarına uygun bir koruma politikası teorisi kuruyordu. A. Üretim gücü teorisi. Klasik öğretinin mübadele değeri kavramına karşı Liszt üretim gücü teorisini geliştirdi. Mübadele değeri satın alma gücüne bağlı olarak bireylerin mal ve hizmetlere atfettiği değerdi. Bireyin tatmini iktisadi hayatın dürtüsüydü. Fakat Liszt ülke bireylerinin ihtiyaçları yabancı mallarla tatmin oluyorsa bu milli ekonomi hiçbir zaman gelişemeyecek demektir diyerek klasik öğretiye karşı çıkıyordu. Geliştirdiği üretim gücü teorisinde bireyin tercihlerinin bir süre ihmal edilerek talebin milli mallara döndürülmesi, milli sanayinin geliştirilmesi özlemi vardır. Bu teorisinde Liszt çeşitli üretim kesimleri arasında bir ideal denge bulunması gereğini ileri sürüyor, klasiklerin ihtisaslaşma teorisine karşı çıkıyordu. İmalat sanayi, devletin gücü, tarımın gelişmesi, bilimin gelişmesi için gerekliydi. A. Smith'in uluslararası iş bölümü teorisi tek taraflıydı. Milli çıkarları göz önünde tutmamaktaydı. Gerçekte ülke içinde tarım ve sanayi arasındaki denge, iş bölümünün temel ilkesiydi. Böylece üretim gücü teorisiyle sanayileşme gereğini ortaya koyuyordu. B. Gelişme aşamaları teorisi. Toplumlar eriştikleri uygarlık derecesine göre vahşi, hayvancı, tarımsal, tarımsal ve sanayici, nihayet tarımsal sanayici tüccar olarak ayrılabilirdi. Her toplumun uygarlığın yüksek basamaklarına erişmesi mümkün değildi. Ancak gerekli insan kaynağına ve diğer kaynaklara sahip olanlar, yani Almanya, buna erişebilirdi. Tarım ve sanayi arasında denge kurulabilirdi. Ne var ki bu denge kendiliğinden ortaya çıkmıyordu. Devletin bunun için en önemli görevi imalat sanayinin kurulmasını sağlamaktı. Bu sadece diğer ülkelerin sanayi ile rekabet etmek değil, aynı zamanda gelecek kuşakların yararlanabileceği üretim gücünün kurulması için gerekliydi. Feilist bu bakımdan Lesefer'i reddediyor, sanayileşmek için devlet müdahaleciliğini istiyordu. Gerçekte bu Fransa'daki kolbertizmin canlanmasıydı. C. Terbiyeci gümrük koruması teorisi. Liszt, klasik öğretinin serbest dış ticaret teorisini reddetmekle kalmadı, buna temelden hücum etti. Teorinin mantıksal tutarlılığını tartışmıyordu. Fakat İngiltere'nin çıkarlarını genel yarar diye gösterdiğini, serbest ticaret ilişkisini geliştirmeyi teşvik ettiği ülkeler arasındaki gelişme farklarını ihmal ettiğini söylüyordu. Daha sonra Marx'ın ideoloji diye niteleyeceği hakim sınıf çıkarları sözcülüğünü klasik öğretiye atfederek adeta Marksist eleştiri yapıyordu. Ticarete katılan ülkelerin tümü aynı gelişme aşamasında bulunmuyordu. Daha ileri bir uygarlığı temsil eden sanayi, klasiklerin düşündüğü gibi kendiliğinden bir gelişme sonucu doğan tabii bir olay değildi. Tarihi değiştiren insanların eseriydi. Daha büyük iktisadi güç, daha büyük politik güç getirdiğine göre gelişen genç ülkeler sanayilerini kurmaya, daha önce sanayileşmiş ülkelerde bunu önlemeye çalışacaktı. Serbest ticaret teorisi genç ülkelerde sanayinin gelişmesini önlemeye yönelmişti. Liszt bu bakımdan yeni doğan sanayinin korunması için terbiyeci gümrük vergilerinin bayraktarlığını yaptı. Tabii üstünlük değil de önce olmanın verdiği üstünlüğe dayanan yabancı rekabetin yeni doğan yavru sanayileri tasfiyesini önlemeyi öneriyordu. Oysa serbest dış ticaret eski sanayi ülkelerinin sahip olduğu tekeli devam ettirmeleri demekti. Terbiyeci gümrük vergileri yavru sanayiler yabancılarla rekabet edecek düzeye gelinceye kadar uygulanmalıydı. Yetenekleri olan ülkeler, en gelişmiş ülke İngiltere düzeyine gelince, evrensel serbest ticarete gidilecekti. Yani gümrük vergileri geçici olmalıydı. Ayrıca tarımı koruma politikasının dışında bırakıyordu. Nedeni sanayinin gelişmesi için Almanya'da sanayinin ucuz gıda maddesine, ham maddeye ihtiyacı olmasıydı. Ancak bunlar gümrüksüz düşük fiyatta ülkeye geldiğinde sanayi mamullerin dış piyasalarda rekabet edebilmesiydi. List'in bu fikirleri J.S. Mill'i de etkiledi. Nitekim Mill'in yavru sanayilerin korunması teorisinin kaynağı List'te aranabilir. List'in ne sanayileşmenin yararları ve üretim kesimleri arasındaki karşılıklı bağlılığa dayanan denge, ne yavru sanayilerin korunması, ne de devletin sanayileşmek için müdahalesi gereğiyle ilgili fikirleri geçerliğini kaybetmiştir. İktisadi kalkınma yazınında Rosenstein, Rodan, R. Nurkse, A. Lewis gibi yazarlar tarafından tekrar ele alınmıştır. 2. ABD'de tepki. Yavru sanayilerin korunmasından reel ücretlerin korunmasına. Carey, Patton, Stolper, Samuelson. Liberalizmin ve kapitalizmin dünyadaki öncüsü ABD, gerek geçmişte gerek bugün koruma için gerekli teorileri kuran iktisatçıları da yetiştirmiştir. Serbest dış ticaret teorisine teoride olduğu kadar uygulama alanında karşı çıkmakla, benimsediği ve dünyayı benimsetmeye çalıştığı liberalizmle çelişkiye düşmüştür. 19. yüzyılın başında ABD, Almanya gibi İngiltere'ye oranla sanayileşmede geridir. Ayrıca 18. yüzyıl sonunda İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşı verdiği için koruma, sanayileşme ile bağımsızlık iradesini içermiştir. Ülke içinde sınırsız lesefer taraflısı Carey, dış ticaret söz konusu olduğunda sürekli koruma politikasını savunmuş, Amerikan iş adamlarının sözcüsü olmuştur. Korumanın gerekçesini şu temellere dayandırmıştır. A. 1836-1838 yılları arasındaki serbest dış ticaret denemesinde ABD'nin depresyona girmesine karşılık, 1842'de gümrüklerin konulmasından sonra ekonomi tekrar canlanmış, gelir ve istihdam düzeyi yükselmiştir. B. Milli ekonominin sanayileşerek üretimin çeşitlenmesi için daha önce sanayileşmiş ülkelerin rekabetinden korunmak gerekir. 20. yüzyılın başında ABD ileri bir sanayi ülkesidir. Nispi sanayi geriliğe dayanarak korumayı savunmak artık mümkün değildir. Bu olgu Patton'ın güçlü ülkelerin koruma teorisinde sözcüsünü bulmuştur. Ülkeleri statik ve dinamik olarak ikiye ayıran bu teoriye göre birincilerde azalan getiri dolayısıyla toprak rantının yükselmesi ücretleri düşürür. Oysa ikincilerde bu söz konusu olmadığı için ücretler yüksek düzeyde bulunur. Dinamik ülkelerden kastettiği tabii ABD'dir. Patton'a göre statik ve dinamik ülkeler arasında serbest dış ticaret ücretleri en düşük ücret haddine göre eşitler. Koruma dinamik ülkeler için bu tür eşitlemeyi önleyici bir politikadır. Aynı görüş Stolper Samuelson tarafından daha önce gördüğümüz girdi fiyatlarının serbest dış ticaret yoluyla eşitlenmesi teoremine dayanarak savunulmaktadır. Serbest dış ticaret, kıt girdinin nispi kıtlığını azalttığı için getirisini düşürürken, bol girdinin nispi bolluğunu azalttığı için getirisini yükseltir. Serbest dış ticarette mal akımları girdi hareketlerinin yerini alır. Zengin ülkelerde nispi kıtlığı en şiddetli olan emek, fakir ülkelerde nispi bolluğu en fazla olan kaynaktır. Dolayısıyla birincilerin emek yoğun malları ikincilerden ithal etmesi emek kıtlığını azaltırken, emek yoğun malları ihraç eden fakir ülkelerde emek bolluğu azalır. Zengin ülkede reel ücretler düşerken, fakir ülkede reel ücretler yükselir. Oysa koruma politikası yoluyla dış ticaret sınırlanırsa, zengin ülkelerde reel ücretlerin yüksek düzeyde muhafazası mümkün olabilir. Bu teorem, tam rekabet şartlarında dahi fakir ve zengin ülke çıkarlarının çatıştığını kabul eder. 19. yüzyılda İngiltere, dünyanın geri kalan kısmını açık pazar haline getirmek için karşılaştırmalı üstünlük teorisinden yararlanmıştır. İkinci Dünya Harbi sonrası dünyada ise ABD, az gelişmiş ülkelerin emek yoğun mallarının ihracatını sınırlamak için şimdi yukarıdaki teoreme dayanmaktadır. 3. Doğu Avrupa'da tepki. İkili ekonomik yapıda karşılaştırmalı maliyetin anlamsızlığı ve koruma. M. Manoilescu. İki Dünya Harbi arasındaki dönemde Doğu Avrupa, geçimlik köylü tarımı ve küçük bir kapitalist üretim kesimiyle iktisadi yapısı bakımından bugünkü az gelişmiş ülkelere büyük benzerlik gösterir. Bu ülkeler aynı zamanda çağın güçlü Avrupa ülkelerinin, özellikle Almanya'nın iktisadi egemenliği altındadır. Bu durumda serbest dış ticaret teorisine tepkinin Romanyalı M. Manoilescu'dan yaşadığı ülkenin şartlarını yansıtır bir teorik çerçeve içinde gelmesi olağandır. M. Manoilescu'nun çıkış noktası şudur: İkili ekonomik yapıdaki bir ülkede emeğin tarımda ve kapitalist kesimde marjinal verimi çok farklıdır. Birincide sıfıra yakın, ikincide ise çok yüksektir. Tarımda emeğin marjinal verimi çok düşük olduğu halde bunun üstünde getiri elde eder. Bundan ötürü tarımdaki düşük ücretler emek yoğun tarımda daha fazla emek kullanımının iktisadiliğini göstermez. Kapitalistleşmiş sanayi kesiminde ise emeğin marjinal verimi ve ücret haddi tarımdakinin çok üstündedir. Serbest dış ticaret teorisi oysa her üretim dalında emeğin marjinal veriminin eşit olduğunu varsayar. Bu şartlarda karşılaştırmalı maliyet emeğin tarımdaki mi yoksa sanayideki verimine göre mi ölçülecektir? Getiri iki kesimde bu denli farklıysa karşılaştırmalı üstünlük teorisi anlamsızdır. Emek tarımda getiri elde etse de marjinal verimin sıfıra yakın olması, verimin daha yüksek olduğu diğer kesimlerde yaratacağı üretim artışının toplum için net kazanç olacağını gösterir. Sanayide üretimi teşvik eden gümrük vergileri, tarımdaki düşük verimli emeğin sanayide daha yüksek verimle çalışmasını sağlar. Toplam hasıla karşılaştırmalı üstünlük teorisinin iddiası aksine azalmayıp artar. Bu sonuç klasik ve neoklasik teorinin ihtisaslaşma yoluyla karşılaştırmalı üstünlükten yararlanmak ve safi hasılayı arttırmak ilkesinden çok farklıdır. Manoilescu'nun teorisi, İkinci Dünya Harbi sonrası dönemde az gelişmiş ülkelerde korumayı savunan iktisatçıları büyük ölçüde etkilemiştir. 4. İngiltere'de tepki. Tam istihdam için koruma. J.M. Keynes. 19. yüzyılda serbest dış ticaretle her ülkenin yararının artacağını savunan İngiltere'de 1920 ve 1930'lardaki işsizliği izleyerek koruma yoluyla istihdamı arttırmanın teorisi kurulmuştur. J.M. Keynes'ten kaynaklanan bu teoriye göre gümrük vergileri iç ve dış fiyatlar arasındaki ilişkiyi değiştirerek ithal meylini düşürür. Çünkü gümrük vergileriyle ithal fiyatları yükselir. Tüketicilerin harcamaları ithal mallarıyla rekabet eden yerli mallara yönelir. İthalattaki azalış ve yerli mallar tüketimindeki artış, çarpanın büyüklüğüne bağlı olarak istihdamı ve milli geliri arttırır. Yani gümrük vergileri istihdamı ve milli geliri arttırmak gibi bir yarar sağlar. J. Robinson'un komşuyu fakirleştirme dediği bu politika, korumaya giden ülkenin ancak diğer ülke aleyhine dış ticaretten yararlanabileceğini gösterir. Ülkeler arasındaki çıkar çatışmasını açıkça ortaya koyar. Çünkü korumaya giden ülkenin ithalatı kısması, diğer ülke veya ülkelerin ihracatının azalması demektir. Bu da diğer şartlar veriyken istihdamın ve milli gelirin bir çarpan katsayısına bağlı olarak azalmasına yol açar. 5. Çevre için tepkiler, yeşiller. 1970'li yıllardan itibaren sanayileşmiş batılı ülkelerde korumacılık gümrük vergilerinden tarife dışı engeller denilen yeni bir uygulamaya kaydırıldı. Nedeni birincilerin GATT kuralları ile denetlenmesi, oysa ikincilerde denetimin yapılamamasıydı. Güçlenen çevrecilik akımları, bakınız bahis 25, sayfa 2 ve bahis 42, sayfa 2, tarife dışı engellerin yeni araçlarını yarattı. Çevreyi koruma adına korumacılığın en güçlü biçimleri uygulamaya girdi. Örneğin ülkeye mal ihraç eden yabancı firmalar bunların ambalaj malzemelerini, şişeler, kutular ve benzeri geri götürüp tekrar işleyerek kullanıma sokmalıydı. Bu ise ihracatçı için maliyetin yükselmesi, rekabet gücünün kaybedilmesi demekti. Yeşillerin bir kısmı ise ihracat yapan yabancı ülkede çevre koşullarını ihmalin maliyeti düşük tuttuğunu, bu ülkelere karşı korumacılığın haklı olduğunu savunuyor. Çevre sorunları günümüzün iktisatçıları arasında geniş destek buldu. Böylece korumacılığı haklı gösteren etkenlere bir yenisi eklendi. 24. Tüm dengelim, soyutlama, akılcılık yöntemine tepki. Tarihçi okul ve kurumcular. Liberal öğreti tüm dengelimci, soyutlayıcı ve akılcı, rasyonalist yönteme dayanarak teorilerini kurmuştu. Kapitalizmin evrenselliği ve laissez-faire'le ilgili sonuçlara bu yöntem yoluyla varmaktaydı. Oysa tüm dengelim yerine tüme varımı, soyutlama yerine tekil olguların incelenmesini, bireyci davranışların akılcılığı yerine böyle olmadığını kabul eden farklı yöntemler uygulanabilirdi. Bu yöntemlerle de kapitalizmin evrensel olmadığından kapitalizmin yergisine, laissez-faire'in yerine devlet müdahalesinin savunulmasına kadar farklı sonuçlara varılabilirdi. Nitekim Alman tarihçi okulu ve ABD'de kurumcular yöntem eleştirisinden başlayıp laissez-faire'in hatta bazı yandaşları kapitalizmin eleştirisine geçebilmiştir. Bu eleştiriler Alman ve Amerikan iktisadi düşüncesinin iktisada bağımsız katkısıdır. Özellikle ABD F.A. Walker, F.W. Taussig, F.H. Knight, J.B. Clark, E. Fisher, M. Friedman gibi iktisatçılarla klasik ve neoklasik teoriye önemli katkılar yapmıştır. Ne var ki klasik ve neoklasik teori liberal öğretiye bağlı kaynağı itibarıyla İngiliz ve Fransız düşünce sistemlerinin damgasını taşır. Dolayısıyla bu katkılarda salt Amerikan olan pek bir şey yok gibidir. Almanya ise K. Marx ve F. Engels'i onların izinde birçok Marksisti yetiştirmiştir. Ancak Marksizm İngiliz-Fransız-Alman düşünce sistemlerinin ortak ürünüdür. İlgi çekicidir ki liberal öğretinin serbest dış ticaret teorisine ilk karşı çıkan Alman ve Amerikan iktisatçıları olduğu gibi yöntemini eleştiren de bunlar olmuştur. 1. Tüm dengelimci, soyutlayıcı, akılcı yöntemin reddi. Tarihçi okul. 19. yüzyılda klasik ve sonra neoklasik öğretinin gelenekçi teori, soyutlamalarına karşı bir yöntemsel tepkiyi tarihçi okul temsil eder. Bu tepki iktisadi düşüncenin zaman ve mekan içinde yayılarak tarih ve toplum bilimin iktisada sokulmasıyla belirir. Her ne kadar tarihçi düşüncenin Fransa'da ve İngiltere'de yandaşları olmuşsa da temelde Alman kaynaklıdır. Almanya 19. yüzyıl başında Hegel ve Savigny gibi düşünürlerle tarih çalışmalarının öneminin artışına sahne olmaktaydı. Tarihçi yöntem hukuk ve dil çalışmaları alanında başarılı oldu. Feylist de klasik öğretiye tepkiyi içeren eserini tarih çalışmalarıyla desteklemişti. Gerçekte iktisat tarihiyle ilgilenmek hiç de bu okulla başlamış bir yenilik değildi. A. Smith'in Milletlerin Refahı, Marx'ın Kapitali, teori ve tarih çalışmalarını birlikte kapsar. Ne var ki tarihçi okul mensupları iktisadi sürecin incelenmesinde teoriden çok veya teoriyi reddedip tarih araştırmalarına verdikleri yerle ayrılır. Alman tarihçi okulundan önce iktisadi olayların incelenmesine tarihçi yöntemi uygulayarak onlara benzer politik sonuçlar çıkaran sosyalizmin de öncülerinden Simon de Sismondi'dir. Tarihçi olan Sismondi, politik iktisadı insanların incelenmesine, devletin varlığına, zaman ve mekan içinde birbirinden farklı yapıda toplumların bulunduğu gerçeğine dayandırmak istiyordu. Sismondi'nin yanında Saint-Simon, Auguste Comte'de klasiklerin zaman ve mekandan sıyrılmış soyutlamalarına karşı çıkarak liberal öğretinin eleştirisine yönelmişti. A. Alman Tarihçi Okulu ve izleyicilerinin yöntem eleştirisi. Alman Tarihçi Okulu'nun kuruluşu W. Rocher'in Tarihçi Metoda Göre İktisat Politikası derslerinin 1843 Almanya'da yayınlanmasına gider. Rocher bir liberaldir. Klasik düşünceyi temelde kabul etse de yöntemini reddeder. Teori soyut kalmamalı, somut tarih örnekleriyle donatılmalıdır. B. Hildebrandt 1848, klasik okula daha ayrıntılı ve tutarlı bir eleştiriyi temsil eder. Buna göre her çağ ve her ülke için geçerli tabii iktisat kanunları bulunamaz, iktisadi hayatın fizyolojisi keşfedilemez. Temel savı, tarihin ve toplum bilimlerin diğer dallarıyla bir arada insanlığın iktisadi denemesindeki değişmeyi incelemenin gerektiğidir. K. Knies, 1853 içinde, iktisat fizik biliminde olduğu gibi kanunlar ortaya koyamaz. Sadece bazı düzenli tekrarları bulabilir. Kanısınca tarih sürecindeki iktisat araştırmaları iktisadın tek meşru uygulanışıdır. Alman Tarihçi Okulu'nun bu üç temsilcisi kurucular olarak nitelenir. Genç Tarihçi Okulun temsilcisi G. Schmoller'le birlikte 1870'ten sonra Tarihçi Okul başarısının zirvesine erişti. Schmoller, geniş çaplı iktisat tarihi araştırmalarına girişti. En son eserinde 1904, artık iktisat kanunlarının saptanamayacağı tezinden vazgeçmiş, fakat klasik yöntemin bunları açıklamakta yetersiz kalacağını ileri sürmüştür. Schmoller ve onu izleyenlerin eserleri, gerçekte iktisat tarihi çalışmaları olmuştur. W. Sombart, tarihçi yöntemin uygulanmasında en ucu temsil eder. Eserlerinde tarih, iktisat haline gelmektedir. İktisadi kurumların zaman ve mekan içindeki göreceli niteliği üzerinde durarak evrensel iktisat kanunları bulunabileceğini reddeder. 20 yıl kadar bir süre koyu Marksist olduğu halde sonra Marksist sosyalizmden ayrılmıştır. Max Weber, Schmoller ve Sombart'tan çok daha liberal olmasına, tarihi maddecilikle sık sık tartışmaya girmesine rağmen araştırma tekniğinin Marksist yöntemi yansıtmasıyla ayrılır. Weber'in çalışmaları iktisat sosyolojisi alanındadır. Weber ve Sombart, kapitalizmin doğuşunda kapitalist zihniyetin daha önce doğmuş olmasına verdikleri önemle tanınır. Tarihçi okulun diğer bir temsilcisi A. Spitov, konjonktür teorisine yaptığı katkı ile ayrılır. Spitov, tarihçi okulun bazı mensupları gibi teoriyi reddetmez. Fakat toplumların iktisadi yapılarının pek çok tarihsel tipleri vardır. Dolayısıyla saf iktisat teorisiyle ortak kavramları olsa da hepsinin ayrı bir teorisi bulunur.